Ayrım 4.
Sayfa 47. O yıllar Amerika İslam'la tanışma stratejisini hayata geçiriyordu. Çiçeği burnunda Siyan'ın komünizm Müslüman memleketlere yeşil sarıkla giriyor değerlendirmesi ABD'yi harekete geçirmişti. Kafalarındaki soru hangi İslam'dı? Bernard Lewis, Middle East Journal'daki makalesinde, dinin Türkiye'de oynadığı roller yeni ve belli bir eğilim göstermiyor, devlet için büyük bir tehlike değildir ve kesinlikle Türkiye'de komünist kaynaklı veya bağımsız bir pan-İslamist gericilikten söz edilemez diyerek soruyu yanıtladı. Türkiye'deki İslami hareketlere onay çıkmıştı ama sadece komünizmle mücadele etmek şartıyla. 11 Ekim 1951'de İlim Yayma Cemiyeti kuruldu. Görünürdeki amaç manevi değerleri gençlere öğretmekti. Ama asıl niyet komünizmle mücadeleydi. Bir yanda Saidi Nursi'nin avukatı Sedi Yüddin Başak, diğer yanda emekli kurmay albay Vehbi Bilimel liderliğinde İlim Yayma Cemiyeti hızla örgütlendi. Sonraki sayfalarda ayrıntılarıyla göreceğiz ki en büyük destek masonlardan gelmişti. Yönetimde masonlar vardı. Evet, düğmeye basılmıştı. İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşundan 6 gün sonra Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul Samatya'da ilk İmam Hatip Okulu'nu açtı. 11 Kasım 1966 tarih ve 6 Taksim 7285 sayılı Ankara Valiliği, Manevi Cihazlanma Derneği Cemiyeti'nin kamu yararına çalışan dernekler statüsüyle kuruluşuna izin verdi. Başkanı dönemin İstanbul Valisi Profesör Fahrettin Kerim Gökay'dı. Ne tesadüf, Vali Gökay aynı zamanda İlim Yayma Cemiyeti'nin de kurucusuydu. Fahrettin Kerim Gökay'ın üniversitede asistanı Sabet Ayist Mazhar Osman Usman ise Aydınlar Ocağı kurucusuydu. Kendilerinden olmayanları ne cemiyetlerine ne de üniversite kürsülerine asistan alıyorlardı. Konuyu dağıtmayalım. Henry Kissinger tekke açılışı yapıyor. Şeyh Ömer Fevzi Mardin müritlerini Amerikan hayranı yapmak için neler söylemiyordu ki? Güya ABD Başkanı Franklin Roosevelt, Şeyh Küçük Hüseyin Efendi'nin dervişanından Washington Büyükelçisi Münir Ertegün vasıtasıyla gizlice Müslüman olmuştu. Dipnot: ABD Başkanı Roosevelt Müslüman mıydı bilmem. Bildiğim onun dünyanın en eski ve tehlikeli yeraltı cemiyeti Illuminate, aydınlanma demekti ve ilk 1492'de İspanya'dan kovulan Yahudilere denilirdi. Örgütünün Ancient Arabic Order of Doubles and Mystics adlı alt birimine üye olduğuydu. Pitias Şövalyesi ünvanı taşıyordu. Bu cemiyetin Hazreti Muhammed'in sahabesine mensup kişiler tarafından kurulduğu ve bünyesinde sadece Müslümanların değil, Hristiyan ve Yahudilerin de yer aldığı biliniyor. Ne karışık işler değil mi? Zaten bu nedenle Şeyh Küçük Hüseyin Efendi'nin müridi olduğu için Başkan Roosevelt, kendisine 54 veya 55 santim mesafeden ateş eden suikastçının kurşunlarından kurtuluvermişti. Bu olay mı neden olmuştu? Bilinmez. 1944 yılında görev başında ölen Büyükelçi Ertegün 2 yıl sonra mezarından çıkarıldı, naaşı devlet töreni yapılarak Missouri adlı savaş gemisiyle İstanbul'a gönderildi ve Özbekler tekkesine defnedildi. Dipnot: Küçük Hüseyin Efendi'nin müritlerinden Washington Büyükelçisi Münir Ertegün'ün oğlu, Atlantic Records'un eski sahibi yeni CEO'su Ahmet Ertegün ile Arusilerin şeyhi Ömer Fevzi Mardin'in yeğeni Arif Mardin iş ortağıdır. Şirket Ray Charles, Bette Midler, Led Zeppelin, Rolling Stones, Phil Collins, Pet Shop Boys, Genesis gibi dünya yıldızlarını keşfetmesiyle tanınıyor. Şirketi Türkiye'li Eric Grunberg'den satın almışlardı. Grunberg'ler Boş İmparatorluğu'nun sahibidir. Ahmet Ertegün'ün eşi Macar göçmeni bir Yahudi ailesinin kızı Mika Ertegün'dür. Arif Mardin ise dönemin Denizbank Genel Müdürü Yusuf Ziya Öniş'in kızı Latife ile evlendi. Ahmet Ertegün'ün kız kardeşi Selma, 12 Eylül 1980 askeri darbesine karşı demokrasi mücadelesi veren aydınlardan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Profesör Doktor Hüsnü Göksel'in eşiydi. İnsanlık kültürüne Türkiye'den birilerinin katkıda bulunuyor olması gurur verici. Onlar her türlü saygıyı hak ediyor. Soğuk Savaş döneminde Türk-ABD ilişkileri mezardan adam çıkarma jestiyle kurulacaktı. Münir Ertegün, Özbekler tekkesinin şeyhi İbrahim Ethem Efendi'nin kızı Ayşe Hamide'nin oğluydu. Bu nedenle tekkeye defnedilmişti. Dipnot: Üsküdar Özbekler Tekkesi Şeyhi Ethem Efendi, ölümü 1904, çok maharetliydi. Doğramacılık, marangozluk, hakkaklık, mühürcülük, mürekkepçilik, aharcılık, tornacılık, demircilik, tesviyecilik gibi pek çok iş yapıyor ve ebru sanatıyla ilgileniyordu. Makinelere düşkün olan şeyh bizzat kendisinin imal ettiği 3 beygir gücündeki buhar makinesini bir sandala monte ederek Üsküdar Balaman iskelesinden Paşa Limanı iskelesine gidip gelmesini İstanbul halkı günlerce konuşacaktı. Şeyh Ömer Fevzi Mardin'e döneceğiz ama şimdi bir parantez açmama izin verin. Özbekler Tekkesi binası günümüzde Münir Ertegün Tarihi Araştırma Vakfı'nı barındırıyor. Vakfın açılışını 1994 yılında kim yaptı dersiniz? ABD'nin en tanınmış Yahudi politikacılarından eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger. Eski bakan Özbekler Tekkesi'nin hemen bitişiğindeki Sabetayiz Karakaşileri mezarlığı, Bülbül Deresi mezarlığını da ziyaret etmiş miydi acaba? Henry Kissinger hangi güç Türkiye'ye davet edip tekke açılışına getirmişti? Artık biliniyor, Türk siyasetinde bir kişi parti kurmayı veya genel başkanlığı aday olmayı düşünüyorsa mutlaka ABD'ye gidiyor. Öyle vize alıp ABD'ye gitmekle olmuyor bu işler. Size çeşitli güçlü isimlerle ve lobilerle ilişki kurduracak, derdinizi anlatmanıza vesile olacak, özellikle Yahudilere yakın bulunan onların güvenini kazanmış biri lazım. İşte bu isimlerin en başında Türkiye'yi ABD'de başarıyla temsil eden Ahmet Ertegün geliyor. Ertegün'lerin New York'taki evine davet edilmemişseniz işiniz zor. ABD'ye hiç gitmeyin daha iyi. Amerikalılar Ertegün'lere o kadar çok güveniyor. Bu bilindiği için Türkiye'deki nice siyasetçi, iş adamı, büyükelçi, sanatçı yıllardır kabul edilmek için sırada bekliyorlar. New York'ta Ertegün'lerden sonra ikinci güçlü isim İhsan Doğramacı'nın kuzeni Nemir Kırdar'dır. Üçüncü sırada ise bir aile var, Goldenberg'ler. Liste böyle uzayıp gider ama bu konulara hiç girmeyelim, konu dağılır. Biz geçmiş yıllara dönelim. Özbekler Tekkesi'nin ilginç girift ilişkileri vardı. İngiliz belgelerine göre Özbekler Tekkesi post nişini Şeyh Süleyman Efendi 1821-1890 konuk olarak dergaha gelen kişilerden topladığı istihbaratı İngiliz Büyükelçisi Henry Lyard'a para karşılığı veriyordu. Tarih ve Toplum Dergisi Nisan 1992 sayfa 12-16. Hoppala! Bu bilgiyi veren dergi tezgip edilmiş miydi? Hayır, ama yine de bir şeyh veya mürit için toptan bir tarikatı, tekkeyi, dergahı suçlamak doğru değildir. Örneğin başka dergiler, tarih kitapları da Özbekler Tekkesi'ni son şeyhlerinden Şeyh Mehmet Ata Efendi'nin Ulusal Kurtuluş Savaşı döneminde Anadolu'ya silah ve insan gönderilmesini organize ettiği için işgalci İngilizler tarafından tutuklandığını yazıyor. Bu olay sadece yazılmıyor, övgüyle anlatılıyor. Örneğin TBMM Başkanı Bülent Arınç 23 Nisan 2003 günü eski meclis binasında yaptığı konuşmada Nakşibendi Şeyhi Ata Efendi'nin Anadolu'ya nasıl asker ve cephane kaçırdığını ballandıra ballandıra anlattı. Gerçekten de Şeyh Ata İngilizler tarafından gözaltına alınmış mıydı? Bir tutuklama teşebbüsü vardı ama nedeni pek açık değildi. Şöyle ki, John Godolphin Bennett 1897 İngiltere'de doğdu. Felsefe ve matematik eğitimi gördü, Budist, Hindu ve İslam tasavvufunu inceledi. Birçok dil bilen Bennett, kraliyet mühendisi olarak çalışırken 1. Dünya Savaşı'nda İngiliz ordusunda istihbarat subayı olarak görev yaptı. 1919'da İstanbul'a geldi. Burada başta Özbekler Tekkesi olmak üzere bazı dergahlarla tasavvuf düşüncesini yakından öğrenmek için ilişki kurdu. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Samsun'a gitmesine izin veren İngiliz belgesinin altında onun imzası vardı. Aslında müfettişlik görevi için Anadolu'ya giden Mustafa Kemal'in yanındaki personelin kalabalıklığından ve 35 subayın çoğunun rütbesinin büyük olmasından şüphelenmişti. Ama saray vize verilmesini istiyordu. Yüzbaşı Bennett da Osmanlı Sarayı'nın emrini dinlemişti. Yüzbaşı Bennett sıradan bir istihbaratçı değildi. Türk-Yunan heyetleri arasında ara buluculuk görevi yaptı. Lozan'da Sultan II. Abdülhamid'in Musul'daki petrol hisselerini kurtarmak için çalıştı. İngiltere'de milletvekili oldu. İstihbaratçı Bennett'in yıllar sonra İstanbul'a geldiğinde ziyaret ettiği yerlerden biri yine Özbekler Tekkesi oldu. Yüzbaşı Bennett'in Özbekler Tekkesi ile ilişkisi dikkatinizi çekmiştir. İngiliz istihbarat subayının sık sık ziyarete gittiği Özbekler Tekkesi nasıl oluyor da Anadolu'ya insan kaçırılmasında merkez rolü oynuyordu? Ayrıca Halide Edip adı var, Adnan adı var ve benzerleri Anadolu'ya niye gizlice gidiyorlardı? İstanbul'da Anadolu'ya gidiş yasağı mı vardı? Her 10 metrede nöbetçi askerler kimseye göz mü açtırmıyordu? Hayır. Peki ya ulusal mücadeleyle hiç ilgisi olmayanlar İstanbul'a nasıl girip çıkıyorlardı? Ellerini kollarını sallaya sallaya. Giriş çıkışlar öyle sıkı kontrol edilmiyordu. Ayrıca Anadolu'ya her gidenin de ulusal mücadeleye filan katılacağı da düşünülmüyordu. İstanbul bugün gibi olmasa da o tarihlerde de giriş çıkış trafiği çok olan bir şehirdi. O halde İsmet Paşa Ankara'ya gitmek için Özbekler tekkesinde sakladı diye yazmanın sebebi neydi? Kimse sormuyor peki hangi gidişinde diye. Herhalde ulusal mücadeleye katılma kararı verdiği ikinci gidişi kastediliyor. İlk gidişinde rahat gidiyor öyle ya nasıl olsa dönecek. Bu saklanmalar, gizlenmeler meselesini artık resmi tarih yazımından çıkarmalıyız. Çünkü artık kimseyi ikna edemeyiz. Bir de silah kaçırma masalları var. Bir iki istisnai olayı o kadar abartarak yazıyorlar ki sanırsınız Kurtuluş Savaşı'nın tüm silahı İstanbul'dan gitti. Evet dün birilerinin bu hikayelere ihtiyacı vardı ama artık yeter, sıktı. Yakın Tarihimiz adlı dergiden bir alıntı. Milli mücadele esnasında İstanbul'da Anadolu'ya silah ve her türlü harp malzemesi ile bilhassa işe yarar insan kaçırmak hususlarında rakipsiz bir kurul olarak tanınan MM grubu gerçekte hiç de öyle değildi. 3. cilt sayfa 165. O günleri yakından yaşamış ve Anadolu'ya büyük miktarda silah ve mühimmat kaçırmış Hüsnü Himmetoğlu dergiye bugüne kadar okuduklarımızın tam tersini anlatıyordu. Bu makaleye göre BM grubu neredeyse adı var kendisi olmayan bir örgüttü. Türkiye'de sabetayist bir tarih yazıcılığı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Değiştirmek zorundayız. Hadi söz Özbekler tekkesinden açıldığı için yine örneğimizi oradan verelim. Münir Ertegün'ü birkaç cümleyle size tanıttım. Mustafa Kemal'den çok İsmet İnönü'ye yakındı. Milli Şef İnönü döneminde yıldızı parladı. Tıpkı Özbekler tekkesinde olduğu gibi Münir Ertegün konusunda da bir abartı var. Sanki Ulusal Kurtuluş Savaşı mücadelesi veren kadrolar içindeymiş gibi gösteriliyor. Oysa Münir Ertegün İstanbul hükümeti tarafından Ankara hükümetiyle görüşmeler yapması için Anadolu'ya gönderilen Ahmet İzzet Paşa heyetinde görevliydi. Münir Ertegün'ün ağabeyi Özbekler tekkesi Şeyhi Ata Efendi'nin gözaltına alınmasına da bu nedenle kuşkuyla yaklaşıyorum. Dipnot: Şeyh Ata Efendi'nin torunu Cem Uzan'ın partisinin kampanyasını yürüten ünlü reklamcı Ali Taran'dır. Üstelik Özbekler tekkesi Şeyhi Ata Efendi İlluminate üyesiydi. Tıpkı manevi cihazcı ve ilim yaymacı İstanbul valisi Profesör Doktor Fahrettin Kerim Gökay gibi. Haftalık Dergisi 2004. Ve yine artık biliniyor ki Şeyh Ata Efendi 30. dereceden masondu. Bakınız, ulusal mücadeleye destek vermiş, bu uğurda canından olmuş yiğit sabetayistlerimiz var. Onları her daim şükranla anacağız. Ama tarih yazıcılığımızdaki abartılara da son vereceğiz. Dönelim başa. Neymiş ABD Başkanı Roosevelt gizlice Müslüman olmuştu. Şeyh Ömer Fevzi Mardin müritlerine böyle diyordu. Bu topraklar aynı talihsiz olayları niye hep yaşamak zorunda bırakılıyor? Alman İmparatoru 2. Wilhelm Hacı'ydı. Adolf Hitler'in gerçek adı Haydar, Mussolini'nin ise Musa Nili'ydi ve dolayısıyla ikisi de Müslümandı. İngiltere Başbakanı Tony Blair Kur'an-ı Kerim'i 3 kez hatmetmişti. Sabah gazetesi 11 Mart 2000. Şeyh Nazım Kıbrısi'ye göre ise Prens Charles gizlice sünnet olmuş bir Müslümandı. Prens Charles İslam dinini seçmiş bir mümindir. Sünnet olmuştur, tarikatımıza bağlıdır. Dinimizi seçmesinden sonra Hüseyin Charles adını almıştır. Kraliyet ailesindeki tüm erkekler Müslüman ve sünnetlidir. Zaten kraliyet ailesi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in S.A. 40. göbekten torunlarıdır. Hürriyet Gazetesi 4 Ocak 1996. Bakalım yakında George Bush nasıl Müslüman olacak? Çünkü Ariel Sharon'un Türk olduğu ispatlandı. Menahem Begin'in dedesi ise Osmanlılar için cepheden cepheye koşmuştu. Kerkük Kürt kentidir diyen Amerikalı emekli kor general Jay Garner'a Kuzey Iraklı Kürtler Garner Ağa adını verdi bile. Ne tesadüf değil mi? Geçelim. Çok tatsız. Ömer Fevzi Mardin'in okunmuş müritleri. Arjantin'in unutulmaz kadın lideri Eva Perón öldüğünde gıyabında cenaze namazı kıldıran Şeyh Ömer Fevzi Mardin'in ev sohbetlerine nedense hep okumuş yazmış tabakadan münevverler geliyorlardı. Bu beyaz Müslümanları yakından tanıyalım. Profesör Süheyl Ünver, 1898-1986. İstanbul'da doğdu, baba tarafından dedesi Tırnovalı toprak zengini Hacı Mehmet, anne tarafından dedesi Maliye Nezareti Müdürlerinden Mehmet İzzet Efendi'ydi. Babası Mustafa Enver, Posta Telgraf Nazırlığına bağlı telgraf bölümünün müdürüydü. Selanik Mevlevi hanesine bağlı Mehmet Vehbi dedenin arabuluculuğuyla Safiye Hanım'la evlendi. 4 çocukları oldu. Ömer Şevki, Ahmet Sehil, adını sonra Süheyl Ünver yaptı. Fatma Sare ve Hatice Mesat. İlkokulu bir özel okul olan Menba-ül İrfan Mektebi'nde okudu. Sınıf arkadaşı Abdülbaki Gölpınarlı'ydı. Mercan İdadisi'nde Darül Fünuni Osmani Tıp Fakültesi'nde okudu. Tıp öğrenciliği döneminde yakın arkadaşı Nurettin'in, Sevin, yardımıyla Bebek'teki özel okul Mektebi Güzine resim öğretmeni oldu. Annesi kızdığı için 1921 yılına kadar tekkelere gidemedi. Süheyl Ünver'in basılmamış notlarına göre annesi bu konuda çok sertti. Erkeklerin gittiği yere ihtiyaç hissedebilirsin, git. Duymamazlıktan gelirim ama tekkeye gidersen seni evlatlıktan reddederim. Ahmet Güner Sayar, A. Süheyl Ünver, Hayatı, Şahsiyet ve Eserleri, 1898-1986, 1994 sayfa 134. Doktor olduktan sonra Yenikapı Mevlevi Hanesi'ne gitmeye başladı. Mevlevi Hane'nin adeta özel doktoru gibiydi. Üniversitede Akil Muhtar'ın, Özden, asistanı oldu. Hocası sayesinde Paris'e ihtisasa gitti. Daha önceki sayfalarda anlattığımız Münir Ertegün, İsviçre Bern Büyükelçisi'ydi. Süheyl Ünver fırsat buldukça ziyaretlerine gidiyordu. Ertegün'ün eşi Hayrün Nisa hanımefendi, Süheyl Ünver'in uzaktan akrabasıydı. Ünver'in dayısı Sait Bey'in damadının kız kardeşiydi. Dipnot: Süheyl Ünver'in en ünlü akrabası, teyzesi Rasime'nin oğlu yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar'dı. Birlikte büyüdüler. Şıp Sevdi, Şık, İffet, Gul Yabani gibi Türk edebiyatının unutulmaz romanlarını yazan Kütahya Milletvekili 1936-1943 olarak TBMM'de bulunan Hüseyin Rahmi, yaşamının önemli bir bölümünü Heybeliada'da geçirdi. Sadece yazdıklarıyla değil, yaşamıyla da adaya renk kattı. Hüseyin Rahmi bazen kadın kıyafeti giyip adada yürüyüşe çıkardı. 1944'te ölünce vasiyeti gereği Heybeliada Abbas Paşa mezarlığında arkadaşı emekli Miralay Hulusi Bey'in mezarının yanına defnedildi. Ünver Paris'e dönüşü doçent oldu, doktorluğun yanında tarih çalışmalarıyla da meşgul oldu. 34 yaşında tuğla tüccarı ve inşaat müteahhidi Mehmet Emin Bey'in kızı Arife Müzeher'le evlendi. Şahidi Akil Muhtar Özden'di. Zaten haftanın belli günleri onun muayenehanesinde hastalara bakıyordu. Bir gün Akil Muhtar Bey bana buyurdular ki, Süheyl, yarın Bebek'te Valide Paşa, Abbas İlmi Paşa'nın annesi, için beni çağırmışlar, sen de benimle geleceksin. Aç karına, glisemisine bakmak için parmağından kan alacağız, dedi. Arabasına binerek Bebek'e, meşhur yalısına gittik. Bizi yukarı katta misafir odasına aldılar. Nihayet ben de aleti hazırladım, biraz sonra teşrif ettiler. Akil Bey'imiz beni tanıttı. Benim muavinim Süheyl Bey, sizin parmağınızdan bir damla kan alacak, muayene edeceğiz, dedi. Hanım paşamız, benim kanımı niye alacaksınız? İnsanlardan Yahudiler kan alırmış, Yahudi misiniz, diye sordu. Akil Muhtar Bey, hayır efendim, bendelerinizden, yani köleniz Doktor Süheyl, dediler. Kendisine eziyet edilmeden parmağından kan aldık. Adı geçen eser sayfa 275. Profesörlüğü kolay olmadı. Fuat Köprülü'nün dönemin Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan'ı Ünver gibi çoluk çocuklar da profesör oluyor diyerek etkilemesi üzerine Süheyl Ünver ile Köprülü'nün arası açıldı. Kavganın temeli aslında Mevlana Celaleddin Rumi'nin Türk olup olmadığı tartışmasıydı. Sonunda Ünver Yenikapı Mevlevi Hanesi'nden arkadaşı Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanı olmasıyla profesör oldu. Mardin ailesiyle ailece görüşüyorlardı. Necmettin Molla ve Ebu Lula Mardin yakın dostlarındandı. Müslümanlığını şöyle tarif ediyordu: dünyada ender olan Türk Müslümanım. Sadece Müslüman değil, laikim. Yalnız ruhum Müslüman, dışım modern, sünepe değil. Dinimiz laik dünya dinidir. Madem ki geri gelen yoktur, bilmediğimiz ahiret de hayatımızda geçecektir. Cennet ve cehennem hepsi buradadır. Günde sık sık girip çıkıp bu görünen tek alemi iyi tanımamız dinimiz icabıdır. Adı geçen eser sayfa 502. Atatürk hakkındaki düşüncesi ise şuydu: ben milli mücadelenin ilahi olduğuna inanırım. Kader güzel, bunu Allah Mustafa Kemal'e nasip etti. Atatürk gibi eskiden bile Türklüğe ve İslamiyet'e bu kadar hizmet etmiş yok. Yüce ruhu şad olsun. Adı geçen eser sayfa 578. Yaşamı boyunca pozitif bilimlerle tasavvufu uzlaştırmaya çalışan Süheyl Ünver masondu. Şeyh Ömer Fevzi Mardin'in bir başka münevver müridi. Mehmet Ali Ayni, 1869-1945. Manastır'da doğdu, Selanik'te büyüdü, İstanbul'da okudu. Mülkiye'den mezun oldu. Osmanlı döneminde öğretmenlik, marif müdürlüğü, mutasarrıflık, valilik yaptı. Cumhuriyet döneminde Türk tarih tezi çalışmalarına katıldı. İlahiyat Fakültesine tasavvuf, Harbiye'de ahlak, Harp Akademilerinde siyasi tarih dersleri verdi. ABD'de toplanan felsefe kongrelerine katıldı. İstanbul Kütüphaneleri Tasnif Komisyonu Başkanlığı yaptı. 75. doğum yılı nedeniyle Eminönü Halk Evi'nde kendisi için jübile yapıldı. Tasavvuf tarihi, Hacı Bayram Veli, Türk ahlakçıları, Bursalı İsmail Hakkı, milliyetçilik, demokrasi nedir, felsefe tarihi gibi 20'yi aşkın kitap yazdı. Vahdet-i vücut felsefesinin piri sayılan Şeyh Muhyiddin İbn Arabi, her daim İslam dünyasında tartışılan bir isimdi. Mehmet Ali Ayni, Şeyh-i Ekber'i yani İbni Arabi, niçin severim? 1923 adlı kitabı yazdı. İbn Arabi'nin felsefesini övdü. Tasavvuf felsefesini özellikle vahdeti vücutçu anlayışı öne çıkararak İslam'ın düşünce gelenekleriyle modern felsefe arasında ilişkiler aradı. İnsan yeryüzüne ne zaman ortaya çıkmıştır? Jeoloji ve insan ilmi erbabı bu meseleyi halledememişlerdir. Herhalde insanın neşeti tarihi Yahudi alimlerinin haber verdikleri gibi 7000 senelik olamaz. Fakat ne faydası var ki diğer İsrailiyat rivayetleri sırasında bu rivayet de eski kitaplarımıza girmiştir. Ancak Şeyh-i Mübarekimiz, Şeyh-i Ekber bu meseleyi jeoloji müteassıslarını güzel ve doğru kabul etmeye mecbur edecek bir şekilde halletmiştir. Şeyhimiz bir gün Mekke-i Mükerreme'de tavaf yaparken nazarına şekil ve kıyafeti yabancı olduğuna delalet eden bir adam tesadüf eder. Yanına yaklaşır, kim olduğunu sorar. O yabancı, ben senin büyük atalarındanım der. Şeyh sorar, hangi asırda yaşıyordunuz? Yabancı, 40.000 sene önce vefat etmiştim. Şeyh, kitaplar insanın babası Adem'in 6.000 sene önce yaratıldığını haber veriyorlar. Yabancı, sen hangi Adem'den bahsediyorsun? Bil ki insanların babası olan Adem'den önce daha 100.000 Adem geçmiştir. Şeyhimizin böyle ruhani bir konuşmaya atfettiği tahminini yeni ilimlerin keşifleri ve tahminleri tamamen tasvip etmektedir. Ayni, Şeyh-i Ekber'i niçin severim? Sayfa 47-53, aktaran İsmail Kara, sayfa 56-59. Ama Milliyetçilik 1944 adlı eserinde heterodoks zümreler için söyledikleri hayret verecek derecede kin ve öfke doluydu. Cumhuriyet görüşünü mü değiştirmişti acaba? Çünkü kitap ve makalelerinde halifeliğin kaldırılmasını, laikliği, yeni medeni kanunu, Ankara'nın başkent olmasını, Osmanlı'daki rütbe, nişan ve üniformaların kaldırılmasını, Türk milliyetçiliğini, Latin harflerini savundu. Kitaplarını Atatürk'e ithaf etti. Bu eseri büyük bir şevkle yazıyorum. Zira dinimizin şimdiki alemdarı Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine ithaf edeceğim.